Kasım 2018'den beri yaptığımız Feminist Mekan'da Cuma buluşmalarını artık podcast olarak dinleyebilirsiniz. Feride Eralp'le yaptığımız Diyanet Protokolleri ve Ailenin Mutlak Bütünlüğü çerçevesinde Hayatlarımız Nasıl Şekilleniyor başlıklı kaydı ilginize sunuyoruz. İyi dinlemeler.
İrem'in de söylediği gibi ben bu sunumu Sınaklar Kurultayı'nda yapmıştım. Dolayısıyla biraz işte yani o zaman adı da işte bu Diyanet Protokolleri ve Ailenin Mutlak Bütünlüğü 2018'de erkek şiddetiyle mücadele idi. Dolayısıyla biraz erkek şiddetiyle mücadeleyi bir tık merkezine alan bir sunumdu. Onu da çok değiştirmedim. Yani daha genel aslında hani burada konuşacağımız şey bir yanıyla ama bu biraz hani öyle bir bağlamda yapılmış bir sunumdu. Şimdi Diyanet'in aslında anlatacağım bir şey biraz bu aile temelli politikalar ve bunların nasıl Diyanet'le ve Diyanet'le ilişkili vakıf ve derneklerle yapılan protokollerle, bütçelerle politikalarıyla nasıl şekillendiği. Benim bu konu üzerine düşünmeye, işte bunu araştırmaya başlamam esas olarak bizim Kadınlar Birlikte Güçlü şeyimiz var. Kampanya grubumuz var. Hatta 5-6 Ocak'ta Türkiye buluşması olacak.
Reklam yapan diye bir şey olduk.
Türkiye buluşması olacak. Ona da gelin. Facebook sayfasında var. Bu kampanyanın müftülük yasası geçirilmeye çalışırken, yani geçirilirken bizim engellemek için yaptığımız kampanyanın sözünü kurarken oldu. Çünkü biz o zaman bu yasaya böyle tekil bir olgu olarak hani sadece işte müftülük yasasıdır engel olalım gibi değil, sistematik bir sürecin parçası olarak yani aile politikaları ve Diyanet ekseninde kurulan ve işte kadınları, hayatımızı, eşitliği ikincileştiren bir kurumsal yasal altyapının parçası olarak karşı çıkmaya çalışmıştık. O zaman da dolayısıyla tüm bu hani bu nasıl protokoller var, nasıl bir kurumsal altyapı var bunun üzerine düşünmeye başlamıştık. Sonrasında bizler çatlak zemin olarak aynı zamanda çatlak zemin dediğimiz reklamlar şeklindeyim sürekli. Çatlak zemin olarak işte hükümetin 2002'den bu yana kadın politikasının izini süren bir AKP karnesi yaptık. Belki bir kısmını zaten biliyordur. İşte çetelesini tutan bir karneydi bu. Farklı kategoriler etrafında organize ettiğimiz karnenin aile kategorisinin sunuşunu ben üstlenmiştim. Gene burada Feminist Mekan'da yapmıştık bu sunumu. Bu da özellikle benim 2011 yılından itibaren aile temelli politikalarda hani bunun adına dönüşüm demiyorum. Dönüşüm demek belki zor. Yani zaten hükümetin başından itibaren bu yönelimde olduğu işte iddiasına çok önemli temelleri var. Ama 2011'den sonra en azından bambaşka bir düzeyde kurumsallaşma, sosyal alanın komple belirleyici hale gelme durumu gerçekleştiği üzerine de düşündürdü. Şimdi karneyi biz tekrardan gözden geçiriyoruz, AKP karnesini ve eksiklerini tamamlıyoruz. Bu süreçte Filiz karnenin içerisindeki verileri üç katına çıkardı. Onlara da bakarken tekrardan diyebilirim ki hani bizim bugün işte kadın hareketi olarak, feministler olarak özellikle erkek şiddetiyle mücadele ettiğimiz ama aynı zamanda haklarımız için mücadele ettiğimiz alan olan sosyal politika alanı artık hani büyük ölçüde olmayan bir alan. Ki önceden hani ne kadar vardı o da tabii ki tartışılmaya muhtaç. Şimdi artık bu yokluğun yerinde yükselen bir sosyal yardım rejiminden bahsedebiliriz. Bu sosyal yardım rejimi de kadınları muhtaç etmeye dayalı esas olarak. Peki neye muhtaç etmeye dayalı? İki kuruma. Bir tanesi aile ve bunun belirlediği ilişkiler yumağı. Diğeri de Diyanet. Müftülükler, bunlarla ilişkili çeşitli kurum, vakıf ve dernekler. Aile kadınların yardım edilebilir varlıklar olarak sınırını çizmeye, konumunu belirlemeye yarıyor. Yani kim olarak yardım alacak? İşte dul eş, müstakbel eş, çocuğuna bakan, yaşlısına bakan vesaire. Yani kim olarak yardım alacağını tanımlamaya yararken Diyanet de hani bu aileye sahip çıkan, işte kimsenin yetişemediğine hizmet yetiştiren rolünde. Çünkü diğer tüm mekanizmalar giderek bütçeleri daralırken veya yok olurken tüm kaynaklar buraya akıyor. Nasıl mı? Şimdi önce bütçe meselesi var. Bütçe meselesi evet derken, bunu ben anlatırım şimdi, görmek zor olabilir. Şimdi şunu rahatlıkla söylemek mümkün. Şimdi Diyanet'in bütçesi 2000'lerin başından bu yana neredeyse hiçbir bakanlığın bütçesinin artmadığı kadar artmış. Yani hiçbir bakanlık demek zor ama birçok bakanlığın artmadığı kadar artmış. Kendisi bir bakanlık değil zaten, bir başkanlık. 2000'lerin başında, 2004'te o zamanın parasıyla 997 trilyon yani 997 milyon, 1 milyarın biraz altında bir bütçesi varmış. 2012'de 3,9 milyara çıkmış 2012'de. 2013'te 4,6 milyara çıkmış. Ki bu 2013'te çıktığı miktarla 11 bakanlığı gerisinde bırakmış. Buna İçişleri, Dışişleri, Sağlık Bakanlığı dahil. Sağlık Bakanlığı derken şunu şey yapayım, bir açayım. Şurada var. Şimdi 2013'te Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi 2 küsür milyar. Diyanet'in bütçesi aynı dönemde 4,6 milyar. Yani iki katı gibi bir şey ama Sağlık Bakanlığı'na yani Sağlık Bakanlığı ile ilişkili olan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu var. Onların üçünün bütçesi birlikte aslında düşünmemiz gereken bütçeler. Dolayısıyla hani burada işte mor olan Sağlık Bakanlığı, yani şu daha uzun olan ortadaki Sağlık Bakanlığı, ilk başta olanlar da Diyanet. Yani Sağlık Bakanlığı bu anlamda toplam bütçesi elbette Diyanet'inkinden fazla, kamu hastaneleri ve halk sağlığı kurumuyla. Ama kendi Sağlık Bakanlığı bütçesi aslında Diyanet'inkinin yarısı, yani Diyanet'inkinden az. Turuncu olan Dışişleri, daha açık mavi olan İçişleri, onlar hep Diyanet'in altında kalmış bütçeler. İşte Adalet Bakanlığı'nınki Diyanet'in üstünde ama çok üstünde değil, yakın bütçeleri var. Göç İdaresi'nin oraya hani o bir müdürlük, o da bir bakanlık değil ama hani hep denir ya işte 3 milyon Suriyeli var. İşte o kadar, onların üzerine bir de Afrika ülkelerinden gelen İran, Irak vesaire bir sürü ülkelerden hani bütün bu göçmenlerle ilgilenmesi beklenen kurum olan Göç İdaresi 2012 ve 2013'te kuruluyor. 2015'ten itibaren bütçesini bulabildim. Göremiyorsunuz çünkü inanılmaz minik. Çünkü Göç İdaresi'nin, söyleyeyim size yani o bütçesini, işte 0,1 milyar, yani 100, 180 milyon lira 2015'te. 2018'de de 430 milyon. Yani Diyanet bütçesinin 2018'de neredeyse 8 milyar olduğunu düşünecek olursak, hani gerçekten aradaki, yani çok ciddi fark var arada. Neyse işte bu 2013'te Diyanet 11 bakanlığı geride bırakmış. Buna dediğim gibi İçişleri, Dışişleri, onları hep de geride bırakmaya devam ediyor zaten. Yeşil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Onun bütçesi çok fazla. Özellikle 2019'da göreceksiniz. Orada Çalışma Bakanlığı'yla da birleştiği için artık zaten bir karşılaştırma yapmak, hani mantıksal bir karşılaştırma yapmak da gittikçe mümkün olmuyor. Şimdi bunu 2019 şu an bütçe kanun teklifi TBMM'de tasarı olarak görüşülürken aslında bugünlerde konuşmak iyice manidar. Tasarı olarak sunulan bütçede de Diyanet'in payı çok yüksek. 2018'e göre %34 artmış. Yani 3'te 1'i kadar arttırılmış Diyanet'in payı. 10,5 milyara yükseltilmiş görünüyor. Bu da aslında hani 2014'te 1 milyar bile olmayan bütçenin yıllar içerisinde 10 katına çıktığını gösteren bir şey. Bakanlıklarınki de tabii ki artıyor. Yani bir sürü bakanlığınki artıyor ama 10 katına çıkmak tabii hani bayağı ciddi bir artış. Şu an yapılan bütçenin adı, yani yapmakta oldukları bütçenin adı tasarruf bütçesi. Hani kriz var ya, gece kalkta konuşacağımız biz. O yüzden buna, yani bütçesi düşen bakanlıklar var. Bütçesi artan bakanlıkların da çoğunluğun artış bandı %15-20%. Yani birçok bütçesi arttırılan bakanlıklar da hiç böyle %34 arttırılmamış yani. Diyanet İşleri Başkanlığı diğerlerinin iki katı kadar arttırılmış tasarruf bütçesi içerisinde. Bütçe olarak gerisinde kalan bakanlıklar, mesela Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2,5 milyarlık bütçesi var. Diyanet'in 10 milyar bütçesi var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2,5 milyarlık bütçesi var. Bu ikisinin toplamı Diyanet bütçesinin yarısı. Neredeyse etmiyor gibi bile. Mesela Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yani ne kadar önemli bir şey için. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2018'de 31,3 milyar. Tasarruf bütçesiyle 2019'da bu epey düşürülmüş. 13 milyara düşürülmüş. 13,6 milyara. Yani geçtiğimiz sene Ulaştırma Bakanlığı Diyanet'ten yaklaşık 4 katı fazla harcama yapmışken 2019 için öngörülen Diyanet 10 milyar, Ulaştırma Bakanlığı 13 milyar. Yani çok ciddi bir bütçe akıyor burayı. Biraz anlatmak için bunu söylüyorum. Yani nereden tasarruf edilip nereden edilmediği de üzerinde düşünmemiz gereken bir şey. Tahmin edersiniz Cumhurbaşkanlığı bütçesinde de pek tasarruf yok. 8, yani hatta 2 katından fazla yükseltilmiş Cumhurbaşkanlığı bütçesi 2019'da. Yani taslak bütçede tabii, bilmiyoruz hani sonuç ne olacak. Tabii şimdi aile ve sosyal sayıları da şey yapayım. Yani Diyanet bütçeleri 2012'den 2019'a böyle bir artış gösteriyor. Yani 4 milyardan 10,5 milyara. Yani Milli Eğitim Bakanlığı çok artıyor bütçesi. Yani 113 milyar öngörülen bütçesi şu an. Ama şeyi göreceksiniz, yani orada dışişleri, içişleri mesela 1 milyardan 4 milyara çıkmış. İçişleri 2 milyardan 8 milyara çıkmış. Göç İdaresi 2 milyara çıkmış. Bu Sağlık Bakanlığı'nın burada yazdığım bütçeleri o toplam 3 kurumun bütçesi. Yani Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Halk Sağlık Kurumu ve Sağlık Bakanlığı. Yoksa Sağlık Bakanlığı'nın mesela 2014'teki bütçesi 4 milyar. Kendi yani bakanlığın doğrudan bütçesi 4 milyar gibi. Yani böyle bir bütçeler dünyası. Şimdi tabii Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ki Diyanet'ten yüksek olması, hani bu kadar da çok da yüksek olması, yani 2013'te 14 milyar, 2018'de 26 milyara çıkmış. Şimdiki ne şey yapmıyorum o kadar, hani üç farklı bakanlık gibi artık neredeyse olduğu için. Ama bu tüm bu yıllar içerisinde esasında artan işte şartlı nakit transferi gibi, doğum yardımı gibi, büyük anne projesi gibi, işte evde yaşlı, engelli, çocuk vesaire bakımı gibi bir veya birden fazla kerelik sosyal yardımların bütçesi. Yani ki bu sosyal yardımlarda da ciddi bir geçicilik, projecilik şey, hatta projecilik, pilot projecilik yani. Pilot proje yapıyorlar sürekli. Mesela çok büyük reklam ediliyor. İşte büyük anne projesi mesela çok reklam edildi. Ama ne oluyor? İşte o bir veya iki sene devam ediyor. İşte 6000 kişiye ulaşıyor. Ondan sonra bitiyor. Bir tane daha vardı böyle proje. Adı da Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamı Desteklenmesi Projesi. Bu AB fonuyla yürütülen bir projeydi büyük ölçüde. Buna göre evinde sigortalı çocuk bakıcısı çalışan annelere bakıcı parası ödenecek. İşte bu da çok reklam edilen bir projeydi. Kadınların iş yaşamına katılımını destekleyecek, hem de ev çalışanlarına sigorta yapılmış olacak vesaire diye. Ama bu da mesela 5 ilde yürütüldü sadece. İçerisinden 5 ilde yürütüldü. 2015-2017 arası 1,5 sene sürdü. Hani bu kadar. Yani bir yandan da bütçenin aktığı yer de öyle bir yer. Yani bu kadar geçici ve projeci bir yer. Buna mukabil işte kadın konuk evi dedikleri sığınakların bütçe içindeki oranı her yıl aynı neredeyse aşağı yukarı ve %0,5'in bile altında. Yani şurada göreceksiniz, bunlar sığınakların, yani bu taraftaki sığınakların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesi içindeki oranı işte 0,2, 0,3, 0,2 şeklinde oranlar. Ya bir yandan diyorlar ki işte biz sığınakların bütçesini arttırıyoruz diyorlar ama aslında genel bütçe içerisindeki oranı artmıyor. Yani aynı kalıyor aşağı yukarı. Altında kalmış. Bunun dışında amacını işte kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadınların toplumsal yaşam içindeki yerlerinin güçlendirilmesi, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi olarak tanımlayan Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü'nün bütçesi düşüyor da hatta. Yani aynı bile kalmayıp düşüyor. Bir de bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da büyük bütçesinin bir kısmını Diyanet'le ortak yürüttükleri işte evlilik öncesi eğitim, aile eğitim programı gibi kalemlere ayrıldığını unutmamak lazım. Son yıllarda sosyal yardımlara Diyanet rekor bütçeler ayırıyor. Onu yan yana koydum özellikle. O çubuk grafikten yapmaya çalıştım. O kadar saçma oldu ki. Çünkü bir tanesi 0,2, öbürü %94. O yüzden görünmüyorlardı yani. Bir tanesi orada, bir tanesi burada falan gibi. 2016 yılında görüyorsunuz %86,5, 2017'de %84, 2018'de %94 bütçesini sosyal yardıma ayırmış Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Yapılan bir açıklamaya göre 2018 yılında tüm bakanlıklar aracılığıyla yapılacak sosyal yardım 50,8 milyar. Aynı yıl mesela sığınaklara 102 milyon, yani 103 milyon lira. 50 milyar 103 milyon yani sosyal yardımla işte... Hani mesela sığınak gibi bir şeyin bütçesi arasındaki, genel devlet nezdinde bütçesi arasındaki fark böyle bu kadar da dramatik. Bu kadının statüsü genel müdürlüğün bütçelerini de koydum buraya. 2013'te 11,5 milyon, 2014'te 9,5 milyon, 2015'te 8 milyon. Yani düşüyor, giderek azalıyor. Bütçe Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesi içerisindeki oranları da 0,03 falan gibi böyle. Hani zaten şey içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesi içerisinde en az bütçe alan müdürlük. Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü. Yani işte hani kadınları güçlendirecek kalıcı çözümler üretmek söz konusu olduğunda pek bir bütçe olduğu söylenemez. Dolayısıyla da kadınlar işte şiddete uğradıklarında, çocukların eğitimi için ihtiyaç duyduklarında, toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan, işte çocuk haklarını temel alan, kadınların haklarını temel alan kurumlar yerine Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, işte Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi, Muradiye Vakfı, Hayrat Vakfı, Ensar Vakfı vesaire vakfı gibi yerlere ulaşabilmelerine ve gitmelerine de şaşırmamak lazım. Çünkü Diyanet de her yıl bütçesinden belli bir miktar bu tip kurum ve vakıflara aktarıyor. 2017 yılında mesela Diyanet çevresinde ilişkili olduğu dini vakıf ve derneklere 103 milyon 678 bin lira aktarmış. Aynı yıl ASPB sığınaklara 87 milyon lira aktarmış. Yani Diyanet çevresindeki vakıflara ayırdığı bütçe dahi ASPB'nin sığınaklara ayırdığı bütçeden yüksek. Şimdi bütçeden sonra ikinci mesele de bütçenin temel kalemi haline gelen bu yardımların aile kurumunu nasıl bir sosyal hizmet taşeronu haline getirdiği. Öyle bir şey ki bu kadın yoksulluğu, kadınların ihtiyacı sadece aile içinde tanımlanabilir, geçici de olsa deva aranabilir kılınmış durumda. Yani ki burada sanki sosyal politika eskiden beri çok aile odaklı değildi gibi bir izlenim vermek istemiyorum. Tabii ki her zaman çok aile odaklıydı. Ama özellikle bu AB uyum süreciyle birlikte ortaya çıkan asgari bir işte kadına yönelik şiddetle mücadele kaygısı gerçekten giderek bir ailenin bütünlüğünü zedeleyen faktörlerle mücadeleye dönüşmüş. Hani ve bunun da hani bence bir şeyi var. Burada belki en belirleyici değişiklik 2011'deki işte bakanlığın değişimi. Kadın ve aileden sonra devlet bakanlığının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na dönüşmesi. O zaman bakanlığın adından kadın çıkarılırken de başbakan olan Erdoğan diyor ki biz muhafazakar demokrat bir partiyiz. Bizim için aile önemli. Bu bakanlık değişimi sırasında yaptığı bir konuşmada. Aslında kadın demeden yani kadının adını geçirmeden kadın demenin bir yolu olan aile bir şekilde devletin yükünü üzerinden alan bir sosyal hizmet kurumu haline geliyor. Yani hizmeti vermesi beklenen kadınlar ama bunun adı aile içinde bakım ya da evde bakım diye geçiyor. Ve bu başka zamanlarda olduğu gibi hani fiili zaten işte bizim örf ve adetlerimizde işte geleneksel olarak yaşlara, çocuklara, engellere aile içinde bakılır. Bu da zaten kadının rolüdür gibi değil. Bunun ciddi bir işte kurumsal, yasal, ekonomik vesaire altyapısı var. Bu da bir yandan kadınlar açısından bir takım ücretler alabilmek demek. İstihdamın içinde tanımlanabilmek demek. Ama öte yandan bu ücretler çok düşük. Yani çok aza, bir aza mal etme hali var. Ve hani ilginçtir ki mesela işte TÜİK, İstatistik Kurumu asgari ücretten az alıyor kadınlar evde bakım hizmeti vermek için. Ama bir yandan da kadın istihdamı oranı içinde görünüyorlar kadınlar. Yani bir yandan böyle, bir yandan da bu bir çıkışsızlığa da, yani aileden çıkışsızlığa da işaret ediyor. Ve bu aileden çıkışsızlık da tabii hani özellikle şiddetle mücadele açısından çok ciddi sorunları olan bir şey. Şimdi biraz bu yardımları örneklendireyim ben. Mesela 2011 sonunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu kararıyla eşi vefat etmiş kadınlara düzenli bir nakdi yardım verilmesine karar veriliyor. 2012 yılında da bu düzenli nakit yardım programını başlatıyor Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Buna göre eşi vefat eden kadınlara ayda 250 lira düzenli nakdi yardım verilecek. Bu da işte tekrar evlenmeleri veya nikahsız birlikte yaşamaları durumunda kesilecek. Daha sonra 275 liraya çıkarılıyor bu miktar. Ve hatta işte AK Parti'nin son seçimde seçim beyannamesinde listelediği başarılar arasında yer alan bir şey bu aylık 275 lira. Bunun dışında işte Aralık 2015'te erken evlilikleri teşvik için çeyiz hesabı diye bir uygulama başlatılıyor. Duymuşsunuzdur belki bir çeşit bireysel emeklilik hesabı gibi. Çeyiz hesabı olan eğer 27 yaşından önce evlenirse %20 olan oranını devlet katkısı alabiliyor şeklinde bir şey. 18 yaşından küçükler için de açılabiliyor çeyiz hesabı. Velileri açabiliyor. Böyle bir şey. Hemen sonrasında başlayan doğum yardımı var. Buna göre o 15 Mayıs 2015'in sonrasında çocukları canlı doğan ailelere bir defaya mahsus olmak üzere ilk doğumda işte 300 lira, ikincisinde 400, üçüncü ve sonrasında 600 lira yardım verilecek, doğum yardımı verilecek. 2017 yılında büyük anne projesi başlıyor. Demin söylediğim büyük anne projesi bu. Onun da koşulları işte çalışan annelerin çocuklarına yani kendi torunlarına bakmak için 65 yaşına geçmemiş büyük annelere aylık 425 lira verecek. Asgari ücretin %30'una tekabül ediyor bu. Buna 105 bin kadın başvuruyor bu kadar az olmasına rağmen miktar. 27 bini uygun bulunuyor koşullara ama pilot proje olduğuna 6500'üne veriliyor sadece destek ve bitti yani şu anda zaten. Bir başka benzeri politika evde bakım dediğimiz. İşte yaşlı, engelli ve hasta kişilerin evde bakımı için belli bir yoksulluk düzeyinin altında olan ailelerde burada şey gibi koşullar var. Haneye yalnızca işte bir asgari ücret giriyor olacak falan gibi koşulları var bunun. Bakan kişiye, ki kadınlara, yani bu %100 neredeyse herhalde, belirli bir aylık bağlanıyor. Aylığın ortalaması da 1000 liranın hemen altında. Asgari ücret 1600 lira diye düşünecek olursanız asgari ücretten bayağı az bu da. Kadınlara evde bakım için verilen aylık ücret. Ama bakanlık bunu zaten ücret olarak tanımlamıyor. Ödeni o ücret değil, sosyal yardım olarak tanımlayınca da bir şekilde hani asgari ücret altında insan çalıştırmamış olmuş oluyor yani böyle bir.
Ama o parayı verirken çalışan olarak geçiyor.
İşte onu diyorum, çalışan olarak geçiyor. TÜİK de kadın istihdamı içerisinde sayıyor, o veri içerisinde sayıyor. Ama ona ücret değil sosyal yardım diyor. Dolayısıyla asgari ücret kadar olmak zorunda değil. O yükümlülükten kendini kurtarıyor.
Sigortaları da yok.
Evet, sigortaları da yok. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verilerine göre de bu 2007 yılında 30 bin civarıymış. Bundan yani bu evde engelli bakımdan yararlanan. 2013'te mesela 30 binden 408 bine çıkmış. Yani 13 kat artmış orada. O aradaki 7 yıl 13 kat artmış. 8 milyar para harcanmış 7 yılda bu işe. Daha fazla hatta. Dolayısıyla bugün sosyal politikanın temelini işte profesyonel bakımı yaygınlaştırmak, erişilebilir kılmak, kalıcı çözüm üretmek, bakımı kadınların üzerinden alıp işte ev dışında istihdama katılmalarını sağlamak değil. Aslında hani onlara, kadınlara verilen asgari ücretten düşük meblağlar karşılığında böyle bakıcı rolünü devlet eliyle onlara sabitlemek oluşturuyor diyebiliriz. Ve bu çoğu yoksulluk içerisinde olan bu kadınların sosyal yardımdan yararlanabilme kriterleri de İşte dul eş, müstakbel eş, doğum yapan anne, işte çocuğuna, torununa bakan büyük anne, ailesindeki yaşlıya veya engelliye bakan kadın olmak. Yani bu tanımların dışında kalan kadın yoksulluğu büyük ölçüde yok sayılmış oluyor. Hatta nikahsız biriyle birlikte yaşarsa 300 lira etmeyen yardımdan dahi hani edilmiş oluyor kadınlar. Bunu bile alamıyor oluyorlar. Yani kadınların bırakın kalıcı çözümleri, geçici yardımdan dahi yararlanabilmek için aile dışında, yani aile ilişkileri, ailenin içerisi dışında bir kategori yok genel anlamda. Dolayısıyla bu devlet düzeyinde işte ailenin mutlak bütünlüğü dediğimiz bu politika, sadece işte boşanmaları zorlaştırmak, boşanma komisyonu raporu, arabuluculuk getirmek, işte aile destek merkezinde aman ailenizi dağıtmayın demek veya dememek, bu şekilde oluşmuyor. Bunun aynı zamanda çok ciddi bir ekonomik temeli var da demeye çalışıyorum aslında. O da şu, hani sen ailenin dışındaysan sosyal politikaya görünmez olabilirsin. Çok kolay görünmez hale gelebilirsin. Bu da hem bakıcı olarak seni eve bağlıyor, hem de şiddet yaşıyor olsan da aslında oradan çıkmanı çok zorlaştırıyor. Peki Diyanet'in buradaki rolü ne? Bu ailenin mutlak bütünü dediğimiz şeyde. Burada söylemek istediğim aslında üçüncü şeyde, kadınların ihtiyaç duyduklarında başvuru bilmeleri için yaygın şekilde mevcut olması, erişilebilir olması gereken işte sığınak gibi, şiddet hattı gibi, danışma merkezi gibi ya da hani onun dışında işte kreş gibi mekanizmaları yerini giderek müftülüklere bağlı veya işte bir takım vakıflara, dini vakıflara, ilişkilik kurumlara bağlı işte mekanizmaların alıyor olması. Mesela 2018'de yılı itibariyle, bu da AKP'nin seçim beyannamesinden, 81 il ve 400'e yakın ilçe müftülüğüne bağlı aile ve dini rehber bürosu var. Aynı dönemde 73 şiddet önleme ve izleme merkezi, 144 sığınak var. Yani bu ikisinin toplam sayısı ülkedeki aile ve dini rehberlik bürosu sayısına yaklaşmıyor. Ki bunun üzerine bir de son 16 yılda açılan 140 aile destek merkezi var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı. Ve aynı, yani son 2 yılda da tabii o halle birlikte 11 kadın derneği kapatıldı. İşte belediyelere bağlı birimler, kurumlar sayısız 40'ın üzerinde kapatıldı. Bunların içerisinde sığınaklar, danışma merkezleri var. Yani bunu birlikte düşünmek gerekiyor. Her ile iki sığınak düşmüyor. İşte her ilde bir tane şiddet önleme izleme merkezi yok. Ama her yerde aile ve dini rehberlik bürosu çok erişilebilir bir şekilde var aslında. İşte nüfusu 100 bin üzerinde ve sığınak açma yükümlülüğü bulunan 237 tane belediye olmasına rağmen sadece 32 tanesinin sığınağı var. Hani tüm bunlar aslında neyin erişilebilir, neyin erişimi daha zor olarak, yani bunu biraz anlatmaya çalışıyorum aslında sanırım. Bu şey, tüm bu işte belediyelerin sığınaklarına, işte kamu kurumlarına vesairenin yerine Diyanet'e bağlı ve amacını aile bireylerinin saadetine ve aile kurumunun korunmasına dini manada katkı sağlamak olarak ifade edilen aile ve dini rehberlik büroları açılıyor. Bunların çalışma yönergesi 2015 yılında değiştirildi. Artan bütçeleriyle uyumlu olarak da epey genişletildi çalışma alanları. Buna göre imamlar işte çocuk evlerinden öğrenci yurtlarına, fabrikalardan gençlik merkezlerine, sığınaklara kadar birçok alanda yetkili kılındılar. Yani manevi destek sağlama görevi verildi. Sosyal ve ekonomik krizlere karşı aile bireylerine manevi eğitim çalışması verme şeklinde görevler verildi. Aynı durumun daha da ağırı hatta kreşler için geçerli. Kreş açması gereken iş yerlerinin %60'ında kreş yok ve denetlenmiyorlar. Böyle bir acılar tablosu çiziyormuşum gibi hissettim şu an. Neyse. 2008'de kamu kreşi sayısı 497, Bu 2016'da 56'ya iniyor. Yani 8 yılda 441 tane kreş kapanıyor. Kamu kreşlerinin kapanmasının sebebi de bunun devletin bunu zarar olarak tariflemeye başlaması. Şimdi 2012 yılında hükümet çıkardığı bir genelgeyle kreş açacak olan kamu kurumlarına kaynak tahsis edilmeyeceğini açıklıyor. Sonra 2013 yılında Maliye Bakanlığı bir tebliğ yayınlıyor ve diyor ki işte kreşlere kamu bütçesinden harcama yapamazsınız. Üstüne Sayıştay bir karar veriyor ve bu kararda belediyelerde çalışan memur çocukları için belediyelerin çocuk evi ve kreş hizmeti satın alamayacağını söylüyor. Yani bu bir belediye ihtiyacı değildir, belediyeler bunu satın alamaz diyor Sayıştay. Yani böyle bunların sayısı tabii ki ödenek olmadığı için azalıyor. Öte yandan Diyanet İşleri'ne bağlı 4-6 yaş kurslar ve işte derneklerin açtığı kreşler, toplum temelli kurumlar deniyor bunlara. İlk defa 2015-2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bunları örgün eğitim istatistikleri içerisinde yer veriyor. Bu ne demek? Bir anlamda işte Diyanet'in okul öncesi çocuk eğitimi alanında aslında bir kabul görmüş yasal bir aktör haline geliyor. 2012 yılında, 2012'nin Nisan ayında bu Kur'an kurslarında 12 yaş sınırının kaldırılmasıyla beraber açılan bu Kur'an kursları günde 6 haftada 30 saate kadar ders yapabiliyorlar. 4-6 yaş kurslar bunlar ve bunlara giden çocuk sayısı her yıl artıyor. 2015-2016 arasında 55 binin üzerinde mesela buralara giden çocuk sayısı. Ve dediğim gibi işte 2016 yılında kamu kreşi sayısı 56'ya kadar inmişken 2016-2017 arasında bir yılda, tek bir yılda Diyanet'e bağlı kreşlerin sayısı 692'den 1552'ye çıkıyor. Yani çok ciddi bir rakam bu. Yani kadınlar bir yandan 3-5 çocuk doğurmaya teşvik ediliyor ama öte yandan kamu kaynakları kısıtlanıyor. Ve kadınlar hani isteseler de istemeseler de çocukların bakımı için veya işte şiddet gibi aile içinde bir sorun yaşadıklarında işte Diyanet'e, müftülüğe, onun aile ve din rehberlik bürosuna, onun yani bir şekilde kadın erkek eşitliğini temel almayan, eşitsizliği fıtrat olarak tanımlayan, yani boşanmayı aza indirmeyi amaç edilmiş yani. Hani boşanmayı bir hani istismar gibi bir sorun olarak tanımlayan bir kurumun mekanizmalarına bir yanıyla mecbur ediliyorlar. Yani seçeneksizlikle mecbur ediliyorlar aslında. Son olarak da bu Diyanet'in aslında büyüyen rolünün bir sadece artan bütçe ve yaygın açılan kurumlar şeklinde bir fiili durum olmadığını söylemek istiyorum. Neden? Çünkü bunun bir dizi protokolle kurulan, yani en başında aslında söyleyeceğim dediğim gibi bir yasal altyapısı var. Bu da yani bu yasal altyapı da aslında biz şimdi bugün bunu çok konuşuyoruz. Hani geçen seneden belki son bir buçuk senedir çok konuşuyoruz üzerine ama bu çok konuştuğumuz günlerde değil aslında epey öncesinde kurulmuş bir yasal altyapıdan bahsediyoruz. Yani 2007'den bu yana imzalanıyor protokoller ama yoğunluklu olarak 2011-2013 arasında imzalanmış. Özellikle de 2012'den sonra sadece Diyanet İşleri Başkanlığı ile değil, vakıf çevresindeki vakıf ve derneklerle de protokoller imzalanmaya başlanmış. Şimdi doğrudan Diyanet'le imzalanan protokollerle bir başlayayım. İlki, ya ben bunları buraya koymadım. Çünkü çoklar. Ve hani sadece buradakilerden de daha çok var zaten. Dolayısıyla tam bir hani biraz böyle tablonun, genel tablo nasıl bir tablo anlaşılsın aslında derdim. 2007'de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü arasında bir protokol imzalanıyor. Protokolün amacı da şu olarak tarifleniyor. Diyanet'in toplum üzerindeki etkinliğinden yararlanmak, kurum tarafından bakılan kadın, çocuk, genç, yaşlı, özürlü vesaire kişilerin böyle yani oradan alıntılıyorum doğrudan. Türk örf, adet, inanç ve milli ahlakına sahip, kendine güvenen, insan sevgi ve saygısıyla dolu, Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun olarak yetiştirilmelerine yardımcı olmak. 2009 yılında bu sefer Diyanet Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzalıyor ve buna göre iki kurumun mensuplarından oluşacak bir komisyon işte Evlilik Rehberi adlı bir kitapçık hazırlayacak. 2010'da kadın şiddetin önlenmesinde din görevlilerinin katkısının sağlanması protokolü imzalanıyor. Bu sonra 2013'te yenileniyor bu protokol. Sonra 2011 yani bakanlık kurulduktan sonra, ASPV kurulduktan sonra bu 2007'deki ilk protokolü yeniliyorlar. Ve aslında kapsamı genişlediği için bakanlığın da kurulmasıyla beraber amacını şöyle tarif ediyorlar. Aile yapısının ve değerlerinin korunması, aileyi tehdit eden problemler hakkında toplumun duyarlı kılınması. Bu protokolde aileyi tehdit eden problemler şöyle tanımlanıyor. Göç, boşanma, aile içi ihmal ve istismar. Ailenin parçalanmasına sebep olan nedenler bunlar. Ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Diyanet'in işbirliği alanları da şöyle tarifleniyor. Ailelere yönelik eğitim, danışmanlık ve sosyal hizmet modelleri geliştirmek. Türk aile yapısının karakteristik özelliklerini ortaya koymak. ahlaki, milli ve dini duyguları geliştirmeye yönelik faaliyetler yapmak. Ya çok muğlak zaten, hani ne bunlar acaba diye hani merak ediyorum yani. Sonra 2013 senesinde bu sefer ASPB ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında aile eğitim programına dair protokol imzalanıyor. Buna göre Diyanet şeyi personeli aile eğitim programında eğitici olabilecek. Bir iki gün sonrasında Türkiye Diyanet Vakfı ile protokol imzalıyor bakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Bu da koruyucu aile işbirliği protokolü. Bu sırada Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez diyor ki, İşte biz aile yapısının korunması ve boşanma oranlarının en aza indirilmesi için üstün bir gayret sarf edeceğiz diyor. Yani bir yandan hani sürekli böyle bir şeyler söylüyorlar. İmzaladıkları protokol de bu çocuklar için koruyucu aile programının yerellerde uygulanmasına, yani kimlerin koruyucu aile olabileceğinin tespit edilmesinde Türkiye Diyanet Vakfı ve din görevlilerinin şey olması, yetkili olması. Şimdi sırf aile politikalarında değil, eğitim alanında da durum çok benzer. 2016'da Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet protokol imzalıyor. Buna göre Diyanet'in şeyleri, okul öncesi, yani tüm yazılı ve görsel yayınları Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı diye bir şeyi var. Sosyal eğitim platformu, online bir şey. 11 milyon 700 bin kullanıcısı var. Buraya Diyanet İşleri Başkanlığı tüm yazılı ve görsel yayınların dahil edilmesi için protokol imzalanıyor. Ve böylece hani Diyanet'in okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik yayınları burada yer almaya başlıyor. Sonra bir takım böyle benzer protokoller imzalamaya devam ediyorlar milli eğitimde de. Sadece genelde değil, yerelde de müftülüklerle yerel müdürlükler protokol imzalı. Bir de öyle bir şey de var yani, bir sürü. Birkaç örnek vereyim. Mesela Manisa'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015 yılında Yaşam Koçumlu Başarıya Doğru diye bir proje yapıyor. Yaşam Koçumlu Başarıya Doğru. Bu projede rehber öğretmenlerin yanı sıra imamlar da görevlendiriliyor. İmamları da katıyor. Yani lise öğrencilerine işte değerlere saygı, ahlak ve sorumluluk duygusu kazandırılması için imamlar görevlendiriliyor bu projeyle. Sonra 2017'de Burdur'da İl Milli Eğitim Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında temel ve orta öğretimde, yani ilk ve orta öğretimde milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin benimsetilmesi, öğrencilerin müftülüklerin faaliyetlerinden haberdar edilmesi konulu protokol imzalanıyor. Muğla'da bir benzeri imzalanıyor. İşte Trabzon'da okul öncesi çocuklara değerler eğitimi için protokol, değerler eğitimi diye bir şey var. Bolu'da bir protokol imzalanıyor. Normalde hani zorunlu din ve ahlak bilgisi dersinin kapsamı dışında kalan, işte anaokulu ve ilkokul bir sınıfları da kapsayan bir din ve değerler eğitimi için Bolu'da Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğü protokol imzalıyor. Bir de tabii ki şeyde, özellikle 2017 senesinde, yani 2012'den sonra ama özellikle 2017'de Diyanet'in çevresindeki bu vakıf ve derneklerle bitmek bilmez bir, bunlar bir takım vakıf ve dernekler protokol imzalanan. Şimdi bunlarda değerler eğitimi vurgusu sıkça geçiyor ve özellikle çocuk esirgemenin, yani çocuk esirgeme kurumunun yerini alan çocuk evlerinin açılması, kurulması, işletilmesi için ortak protokoller çok imzalıyorlar. Ve bunu görüyor, yani bir de koruyucu aile kazandırılması, görüyoruz ki hani gittikçe bunda bir, bu din temelli kurumlar daha başat aktör haline geliyor. Nisan 2012'de ilk bu Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği ile çocuk evlerinin açılması, yani çocuk evleri işte dediğim gibi çocuk esirgeme yani aslında, çocuk evlerinin açılması ve işletilmesine yönelik bir işbirliği protokolü imzalanıyor ki bu dernek işte şeyin, Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşma yaptığı Kutlu Doğum Haftası düzenleyen bir dernek yani. Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği. Sonra 2013'te işte bu sefer İnsan Vakfı'yla, ki o da dini bir vakıf, yetim ve öksüz çocukların barınması ve topluma kazandırılması için çocuk evi açılması, işte psikososyal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunacak proje ve işte etkinliklerin gerçekleştirilmesi için protokol imzalanıyor. Bu İzmir İnsani Yardım Derneği ile Huzurlu Aile ve Yaşam Derneği, İHA ile bağlantılı dernek, İHA altındaki dernekler, onlarla protokol imzalanıyor. Sonra 2013 sonunda bu sosyal bilimler liselerinde zorunlu olan Osmanlı Türkçesi dersi diğer liselerde seçmeli hale gelince öğretmen açığı yaşanıyor. Bu öğretmen açığını kapatmak için Hayrat Vakfı'yla, ki işte Nur Cemaati'ne yakın olduğu söyleniyor, Hayrat Vakfı'yla bir öğretmen yetiştirme protokolü imzalanıyor. Bu 81 ilin valiliklerine yazı gidiyor, işte buradan öğretmenler yetişecek vesaire diye. Yine 2013'te bu Muradiye Vakfı ile, onların da Nakşibend tarikatına yakın olduğu söyleniyor. işte ihmal ve istismar mağduru çocuklara çocuk evi kurması için 10 yıl süreli protokol imzalanıyor mesela Muradiye Vakfı ile. Bakım altındaki çocukların psikososyal, zihinsel, fiziksel gelişimleri için bu Önder İmam Hatip Mezunları Mensupları Derneği ile protokol imzalanıyor. Hizmet Vakfı ile Değerler Eğitimi protokolü imzalanıyor. Bu Değerler Eğitimi protokolü çerçevesinde bir şey kitapçık oluşturuyorlar ve okullarda ders dışı seminerler vermeye başlıyorlar. Sonra 2017'de bu ders saatlerine dahil edilsin deniyor. Şimdi de müfredatta bir Değerler Eğitimi diye bir başlık tam bahsediliyor. 2017'den de aynı zamanda işte bu İlim Yayma Cemiyeti ve Ensar Vakfı ile de sanatsal, sportif, sosyal, kültürel etkinlik, yaz okulu, yaz kampı için protokoller imzalanıyor. Şimdi bunlar sadece birkaç örnek. Ama bize gösterdiği şey şu. Sosyal politika ve eğitim alanında Diyanet'in ve çevresindeki dini kurumların belirleyici rolünün aslında ciddi bir zemini var. Yani dünden bugüne olmuş bir şey değil. Ve Diyanet bu anlamda hem ailenin nasıl bir kurum olması gerektiğinin tariflenmesi ve yaygınlaştırılmasında rol oynuyor bu şeyle. Aile eğitimi, evlilik rehberi vesaireyle. Hem bu kurum tırnak içinde işte dağıldığında, yani kadınlara sığınaklarda, çocuklara sevgi evlerinde ya da çocuk evlerinde nasihat ederek birlik ve bütünlüğünü daim kılıyor. Aile ve dini rehberlik işte büroları çalışma yönergesinde bize söylediği üzere. Ayrıca hem toplumun bir bütün olarak sahip olması gereken değerleri belirliyor değerler eğitimiyle. Hem de kimsesiz çocukların işte bakımında okul öncesinden liseye eğitimde ana aktörlerden biri haline gelmiş durumda. Diyanet ve çevresinde olmayan kurumların giderek küçüldüğü, Diyanet'in ise hani giderek büyüdüğü, kadınların başka türlü destek alma mekanizmalarının azaldığı bu dönemde büyüyen şeyin de tam da gerçekten hani böyle bir hakikaten mesela baktığımızda kimlerle, hangi vakıf ve derneklerle protokol imzalanmış? Hani o anlamda din temelli olmayan bir tane bile vakıf yok yani. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kiminle protokol imzalamış diye baktığımızda. Dolayısıyla da hani bu boşanmayı, işte boşanma oranını azaltmayı amaç edinmiş, işte kadın erkek eşit değildir diyen bir kurumun da aslında sosyal politika dediğimiz veya eğitim dediğimiz alanda çok ciddi bir aktör haline geldiğini bu şekilde görüyoruz. Yani dolayısıyla bizim erkek şiddetiyle mücadele ettiğimizde, genel anlamda yani mücadele ettiğimiz düzlemin kendisi de değişmiş durumda ya da değişiyor ya da değişmiş zaten. Ama buna yalnızca soyut veya ideolojik bir şekilde hani işte din kötü bir şeydir ya da işte gericiliktir, şöyledir, böyledir diyerek ve hani bunun gerçekten somut altyapısını işte şeyle bu sosyal politikadaki neoliberalleşme ve güvencesizleşmeyle ilişkisini görmeden hani böyle kadınları birbirine düşman etmekten aslında çok başka bir işe yaramayan tabirler yerine bence biraz odaklanılması gereken hakikaten o kurumsal altyapının kendisi ve bunun nasıl sadece Diyanet'le değil aynı zamanda bu sosyal politika, yani sürdürülebilir, kalıcı, işte kadınları gerçekten güçlendiren, çözüm üreten bir sosyal politikanın zaten hiçbir zaman olmamış ama artık giderek daha kaygan, giderek daha projeci, giderek daha çevresi böyle kadınları çok belli bir yere sıkıştırarak çizilen bir sosyal politika haliyle birleştirerek anlamamız gerek bence ki buna hakikaten karşı politika üretmeye başlamak için en azından hani böyle daha sağlıklı bir zeminimiz olsun. O da nasıl bir zemin olur bilmiyorum çünkü gerçekten çok hani böyle kılcal damarlardan ve böyle çok yaygın bir şekilde nüfuz etmiş bir şeyden bahsediyoruz. Ama en azından beraber konuşmak iyi olur diye düşünüyorum.
Bu kayıt 14 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.